Ayrım 8, Yaban Kazları, Daniel Carney, sayfa 111, 10. bölüm, 3 Aralık Cumartesi. Genders bütün gece dosyalar üzerinde çalışmıştı. Faulkner odaya girdi. Jeremy nerede? Hala uyuyor dedi Genders. Herifi sen toplayıp getirdin. Neden kendi odana almadın peki? Benden pek hoşlanmıyordu ondan. Aradığın Rodezyalı'yı buldun mu?
Evet.
Neye benziyor? Çok iyi, ona ihtiyacımız var. Gelecek mi? Şimdiden bir şey söyleyemem. Biraz önce telefon etti. Bu gece konuşmaya gelecekmiş. Faulkner saatine baktı, çantasını aldı. Benim Balfour'la toplantım var. Faturayı kabul ederse anlaşmayı imzalayacağım. Hey, dün gece listenin sonunda olduğumuz konusunda söylediklerini düşündüm biraz. Faulkner'ın gözleri donmuştu birden. Sana bir şey söyleyeyim mi dostum? Limbani bu orospu çocuklarına çok pahalıya mal olacak. Faulkner'ın çıktığını duyunca Jeremy içeri girdi. Eşoğlunun dün gece bana yaptığını duydun mu?
Birkaç kere anlattı dedi Genders.
Peki kaç paralık işmiş bu? Bana söylemedi.
Döndüğü zaman öğrenirsin.
Bana bak, bir adam daha gerek bize. Uçaktan falan anlayan biri. Böyle bir tanıdığın var mı?
Jeremy bir an düşün.
Biri var. Tam bu iş için biçilmiş kaftan ama kabul edeceğini sanmam.
Neden?
Çılgın Malloy'la Biafra işinde epey para kazandı bir kere. Serüven aşkından geleceğini sanıyorsan hava alırsın. Öyle bir insan değildir. Sean Flynn. Tam kaçıktır ama kanadı olan her şeyi uçurur.
Onunla tanışmak isterdim. Nerede olduğunu biliyor musun?
Londra'nın herhangi bir yatağında olabilir. Bu gece Cynthia adında bir kız bir parti veriyor. Garanti oradadır. Hey ahbap!
Jeremy Genders'ın ardından mutfağa girdi.
Artık size katıldığıma göre bana biraz ödünç para vermeye ne dersin? Bütün eşyam rehincide.
Ne kadar istiyorsun?
300 yeter.
Alacağına mahsuben bir yüzlük veririm.
Ya gerisi?
Jeremy alınmıştı.
Parayı alıp kaçacağımı mı sanıyorsun?
Eh, aklından geçmedi değil.
Jeremy birden havayı değiştirmişti. Yan odadan bana bir çift ayakkabı ödünç verir misin diye seslendi.
Kaç numara giyiyorsun?
43. Faulkner'ınkileri dene öyleyse. Faulkner öğleden az önce döndü. Şapkasını gözlerine kadar indirmişti. Yüzü sevinçten pırıl pırıldı. Ne kadara anlaştın diye Genders kuşkuyla sordu. Bana 100.000 sterlin, sana 50.000, subaylara 20.000'er, alay çavuşuna 15.000, as subayların hepsine 10.000, erlere de 5.000.
Müthiş bir şey bu.
Çok kesin bir anlaşma, ganimet falan yok. Geberip gitme tehlikesi de çok. Üstelik heriflerin paraları var. Telgraflara cevap alıyor muyuz?
Şimdiye kadar yüzü aştı. Telgraf idaresi bize özel memur ayırmayı düşünüyor. İyi ki güvenlik açısından bir korkumuz yok.
Dışarıda iki tanesini fotoğraf çekerlerken gördüm.
Basın bir şeyler sezinlemeden pılıyı pırtıyı toplamalıyız.
Öyleyse pazartesi asker seçimine başlarız.
Ben tanıdıklarımız için ayrı bir liste yaptım. Çoğunun yaşı bir hayli ilerlemiş. Bir yaş sınırı saptamalıyız.
Sandy Young'dan biri bile var. Biliyorum, ona telgrafı ben yolladım.
Genders şaşırmıştı.
İnsaf, herif 60 yaşında. Arnhem'de Paraşütçüler Birliği'nde assubay değil miydi?
Onu alay çavuşu olarak istiyorum. Formunda değilse bizimle harekata katılmaz.
Ancak bir takımı en hızlı eğitecek insanın o olduğunu çok iyi biliyorum. Diğerleri için 40 yaş sınırını koyarız. Ben kendini adam sayan ve ilk çatışmada ne yapacağını şaşıran gençler yerine görmüş geçirmişleri yerlerdim aslında.
Yaşlar tarafından yönetilen orta yaşlardan oluşan bir ordu ha diye Genders söylendi.
Alan, acınacak durumdayız diyorum sana. Yerde geçireceğin saat başına 25.000 sterlin kazanacağını da hesaplamışsındır umarım. İlk yaşlı adam için fena para sayılmaz değil mi?
Faulkner, Genders ve Jeremy o akşam Peter geldiğinde evde birlikte oturuyorlardı.
''Pekala, size katılıyorum.'' dedi Peter. Keyfi kaçıktı, kendinden emin bir hali yoktu. ''Çok iyi, benim adım Faulkner. Otur rahatına bak hele. Rayford'un anlattığına bakılırsa iyi bir asker olabilirmişsin.''
Peter huzursuzca ''Ben hayvanların arasında rahat ederim.'' diye karşılık verdi. Emrinde bir as subay ve 8 er olan bir teğmen olacaksın. İşin başarılı son bulması halinde 20 bin sterlin alacaksın. Başarısızlıkla sonlanırsa bunun 1/3'ünü. Para adına İsviçre'de bir bankaya yatırılacak ve istediğin ülkeye gönderilecek. Ölürsen paran mirasçına ya da istediğin birine verilecek.
Peter şaşkın şaşkın doğruldu. Bu parayı da bir çiftlik alabilirim ben.
Duyduğumda ben de bayağı neşelenmiştim diye Jeremy söze karıştı.
Faulkner duvara asılı kışla planının başına geçti. Peter de onu izledi.
Faulkner 100 metrelik açık alanı gösterdi. Şu ana kadar karşımıza çıkan en büyük güçlüklerden biri şu açık ateş alanının aşılması. Bize bu konuda yardımcı olacağını umuyoruz.
Genders o avcı iğneleri atan silahları kullanmayı düşünüyorduk dedi. Bu menzilde etkili olur mu?
Peter başını salladı. Amerikan polisi kullanmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Avcılık dairesinde biz 22'lik mermi atan 303 silahını kullanıyorduk. İğne de şırıngaya benzeyen alüminyum bir silindirdi.
Menzil ne kadardı diye Faulkner sordu.
25 metre falan.
Peki nasıl bir uyuşturucu kullanıyorlar?
Bu istenilen etkiye bağlı, genellikle sakinleştiriciler. Şu sırada etorfin adında bir ilaç kullanıyorlar. Piyasadakilerin en iyisi. Merkezi sinir sistemini etkileyerek uyuşturuyor.
Etkisini ne kadar zamanda gösteriyor?
7 dakikada falan.
Bu kadar uzun mu? Ben iğneyi yer yemez düştüklerini sanıyordum.
Olanaksız dedi Peter. Çok tarihin var da bir damara rastlarsan belki. Bununla nöbetçi uyutamazsınız. Rodezya'da denedik. Çok uzun zaman alıyor.
Peki başka bir ilaç yok mu?
Susinil kloin diye öldürücü bir şey var. Ama onda da büyük bir damara isabet ettirmek gerekli. Yoksa etkisini göstermesi 5 dakika sürer.
Peki bir insana bir file verilen dozu verirsen ne olur?
İnsanlar uyuşturuculara karşı hayvanlardan daha dayanıklıdır. Bir insan öldürmek için gerekli dozun 900 kiloluk bir sığırı öldüreceğini hesaplamışlardı.
Peki bir damara rastlama oranı nedir?
Bir insan kımıldamadan yatarken bile güç bulunur damara. Uzaktan isabet kesinlikle olanaksızdır. Üstelik 100 metreden değil damarı bulmak, adama isabet ettirmek bile büyük bir iş. İğne girdiği anda nöbetçinin bir ölüyü uyandıracak kadar yüksek sesle böğüreceğini de belirteyim.
Bu iş burada yatar dedi Genders. Başka bir şey düşünmemiz gerekecek.
Jeremy Limbani'ye benzeyen birini bulup eğitsek ve sonra Limbani'yi Algarve'deyken falan kurtarmaya girişsek olmaz mı diye sordu.
Bir şey daha var dedi Peter. O açık alanı aşma olanağı bulunmazsa nöbetçilere okla saldırabiliriz.
Gülme diye Jeremy'ye döndü. Okla çok avcılık yaptım. Çoğu silahtan güçlü bir durdurma etkileri vardır.
Devam et dedi Faulkner. Kışlaya varmadan önce geçeceğimiz ormanda nöbetçi olmadığına emin misiniz?
Bize verilen bilgiye göre yokmuş.
Nöbetçi köpekleri kullanıyorlar mı?
Hayır. Tel örgünün çevresinde yalnızca 3 nöbetçi kulesi var öyle mi?
Kabul dedi Faulkner. Bize ne istediğini anlat.
Peter bir kağıt alıp çizmeye başladı. Yayın gövdesi alüminyumdan, tüfek gibi kabzalı ve tetikli. Yay 3 milimetrelik çelikten, en geniş yerinde 1,5 santim, uçlara doğru 3 milimetreye kadar daralıyor. Yay kirişi 72 kat bükümlü dakrondan olacak. Kopma esnekliği 1250 kilodur. Bu yay 500 metredeki bir hedefi öldürecek ok atabilir. 25 santim uzunluğunda oklar kullanacağız. Bir ok 125 metreden bir insan vücudunu deler. Sert ağaçtan yapılacak okun ucuna siyanür gibi çabuk etki gösteren bir zehir sürülür. Eğer adam darbenin şiddetinden ölmezse yaranın içine dağılan siyanür 1-2 saniyede etkisini gösterir. İşte nöbetçi sorunu da çözümlenmiş oldu. Felaket bir ölüm ama.
Sana bir yemek ısmarlayacağım dedi Faulkner. Çabuk eşyalarını topla ve buraya taşın. Bu akşam ikimiz baş başa uzun uzun konuşuruz. Bunlar bir pilot ayarlamaya gidecekler.
Jeremy Genders'ı alıcı gözle süzdü. Hiç olmasa biraz daha az Amerikalıya benzemeye çalışabilirdin. Şu gülün şapkayı çıkar başından lütfen.
Genders denileni yaptı. Jeremy yüzen evin iskelesinin kenarındaki çanı çaldı. Kapı açıldı. Karşılarına kızıl derili gibi giyinmiş bir kız çıktı.
Jeremy, sevgilim. Kız usta bir hareketle erkeğin elindeki viski şişesini kaptı. Kıyafet balosu olduğunu unuttun galiba. Seni içeri almamam gerekir doğrusu. Esaslı bir kızıl derili olurdun hani.
Ben daha iyisini yaptım dedi Jeremy. Sana gerçek bir Amerikalı getirdim.
Kız iskelenin başında duran Genders'a döndü. Yaralı yıpranmış yüzünü, kederli gözlerini süzdü. Yaşlı adamla ilgilenmişti. Uzanıp sakalını çekiştirerek adamı öptü.
Londra'ya yeni gelmiş olmalısın mı?
Hayır hanımefendi, uzun bir süredir buralarda yaşıyorum. Kızın ardında yürüyerek yüzen eve girdiler.
Sean geldi mi diye sordu Jeremy.
Cynthia evet geldi. Şu anda da en iyi arkadaşlarımdan birini baştan çıkartmakla meşgul dedi.
Bizi onun yanına götür bakalım.
Sean bir köşede elinde koca bir kadeh içki çok güzel bir kızla konuşuyordu. 35 yaşlarında yakışıklı, ince vücutlu, mavi gözleri kan çanağına dönmüş bir adamdı.
Jeremy adamın omzuna dokundu. Sean olduğu yerde döndü. Jeremy'yi görünce yüzü birden aydınlandı. Kızı kendine doğru çekip kollarını beline sardı.
Bak ne buldum, şahane bir parça değil mi? Adı Mandy. Biraz önce tanıştık. Çılgınlar gibi aşık oldum şimdi de.
Rafer Genders'la tanıştırayım seni. Seninle konuşmak istiyoruz.
Olur, neden olmasın? Haydi başla bakalım.
Dışarıda konuşsak dedi Genders. Burası çok gürültülü.
Mandy başını Sean'un göğsüne dayayıp kollarını beline doladı. Sean güldü. Vücudundan enerji ve yaşam sevgisi fışkırıyor gibiydi.
Güldüğü zaman kahkahaları ta içinden geliyordu.
Olmaz dostum, şimdi olmaz. Bugünlerde Priscilla'nın evinde kalıyorum. Yarın orada konuşuruz.
Müzik başlamıştı. Tavana asılı hoparlörlerden çılgın bir tempo yükseldi. Kulakları sağır eden bir gürültüydü.
Çok önemli diye bağırdı Genders. Ama Sean dansa başlamıştı bile. Vücudunda gizli bir motor varmış gibi kolları bacakları birbirlerinden bağımsız olarak hareket ediyordu.
Mandy de melek yüzlü utangaç bir kızdan bir anda Beyrut'ta kabare yıldızı olabilecek bir dansöze dönüşmüştü.
Hiçbir yararı olmaz diye Jeremy omuzlarını silkti.
Özlemle baktı kızın arkasından.
Konuşmakla bir yere varamayız. Sean aynı anda birden fazla şeyle ilgilenmez. Yarın bir daha deneriz. Şimdi ne yapacaksın?
Jeremy çevresine bakındı. Ben biraz daha kalsam iyi olacak sanırım.
Genders kalabalık arasından kendine yol açarak güverteye çıktı. Pırıl pırıl yıldızlarla dolu bir gece vardı dışarıda. Nehir yükselmeye başlamıştı. Uzaktan Londra trafiğinin uğultusu geliyordu.
Ölmüş olan karısını, sonra da oğlunu düşündü. Bu gece ikisinin de yanında olmalarını isterdi. Bitmiş, tükenmiş hissediyordu kendisini. İskeleyi aşıp sokağa indi. Bir kız bekliyordu kaldırım kenarında.
''Taksi bulamadım.'' dedi kız. ''Bulana kadar sizinle birlikte yürüyebilir miyim?''
''Siz de partide miydiniz?'' diye sordu Genders. Kız başı neydi? ''Peki neden içeriden telefon etmiyorsunuz?''
Kız tekneye baktı. ''Oraya dönemem.'' Gözleri sulanmıştı. ''Ne olur bırakın sizinle geleyim bir taksi bulana kadar.''
Yalnız kalmak istemediği belli oluyordu. Genders kendi yalnızlığı içinde anlıyordu kızın bu duygusunu. İçinden kabaran sıcak bir dalga kendi acısını unutturdu. Kıza şükrandı. Eski biçim bir saygıyla kolunu uzattı. Kız minnetle girdi erkeğin koluna.
Kings Road'a doğru yürürlerken bir olay mı geçti diye sordu.
Kız başını eğdi. Sean'la geldim. Başka birini bulunca beni bıraktı.
Birkaç adım hiç konuşmadan yürüdüler.
Tanrım diye inleyen kız ağlamaya başladı.
Genders kızın başını omzuna dayamasına ses çıkarmadı. Mendilini çıkartıp yüzünden akan yaşları sildi.
Haydi haydi yeter dedi. Yüzün bozulacak. Benim gibi yaşlı bir insan öyle her gün kolunda böyle güzel bir kızla dolaşamaz.
Kız başını kaldırdı. Bana adresinizi verirseniz mendilinizi yıkayıp size gönderirim.
Utangaç bir hareketle erkeğin elini tuttu, yine yürümeye başladılar.
''Özür dilerim.'' dedi bir süre sonra. ''Beni çok aptal buluyorsunuz herhalde.''
''Hiç de değil. Kaç yaşındasın?''
''20.''
Genders başını salladı. Ben o yaşa geldiğimde ağlamayı unutmuştum bile. Ama bunun bana pek yararı olmadı.
Aptalca bir şey aslında. İnsan elinde olmadan kapılıyor şahına. Kendisiyle ilk karşılaştığında içinden yükselen gücü hissediyor insan. Hayvansı ve çok heyecan verici bir şey. Sanki yaşamının en önemli kişisi gibi oluyorsun. Canlanıyorsun birden. Onu tanıyor musun?
Evet.
Öyleyse ne demek istediğimi anlamışsındır. Herkes zaten seni baştan uyarmıştır. Onun için soğuk davranırsın ama bir iki hafta içinde insanı pes ettirir. Ya her dakika yanındadır ya da her an telefon eder. Sanki sen olmadan yaşayamazmış gibi. Çok yalnız olduğunu söyler. Gerçekten de öyledir. Evlenmek istediğini söyler. Ve bunları öyle bir içtenlikle söyler ki inanmamak elinden gelmez. Onun idealindeki kusursuz kadın olmaya çalışırsın, sonra değişmeye başlar. Eskiden pişirirken berbat ettiğim bir yumurtayı yerken bundan lezzetli bir şey tatmadığını söylerdi. Şimdi ise önüne kap kap yemek çıkarsan söylenir. Yavaş yavaş yaptığın her şeyin kötü olduğunu söylemeye başlar. Her gün onurundan bir şeyler getirirsin. İşlerin neden kötüye gittiğini anlamaz, düzeltmek için çaba harcarsın. Arkadaşlarının önünde seni küçük düşürür ama sen aldırış etmezsin. İstediğin tek şey onun seni yine eskisi gibi sevmesidir. Sonra bir gün terk eder seni. Birdenbire elinde hiçbir şeyin kalmamıştır artık.
Kız yine ağlamaya başlamıştı. Yaşlar yüzünden süzülüyordu.
Onu hiç bulamayacak dedi meydan okurcasına.
Kimi?
Kusursuz kadını. Öyle biri yoktur. Yapayalnız bir yaşlı adam olacak günün birinde. Bir açıdan çok acıyorum ona.
Adın ne senin?
Jill. Jill Darby. Ya seninki?
Rafer Genders.
Garip bir ad.
Birkaç adım vardı. Bunu ben kendim seçtim. Kings Row'da yaklaşmışlardı. Kız başını kaldırdı.
Çok bilge bir yüzüm var.
Genders geçen bir taksiyi durdurdu. Benimle gelmek ister misin diye sordu kız.
Çok bir şey yok ama.
Genders başını salladı. 20 yıl genç olsaydım ama artık senin işine yaramam.
Başka bir gün görebilir miyim seni?
Genders taksinin kapısını kapattı. Mendilimi istediğim zaman ben seni bulurum. Talihin açık olsun dostum. Kendine iyi bak.
Teşekkür ederim diye kız hareket eden taksiden seslendi. Seninle karşılaştığıma çok sevindim.
6 Aralık Pazar saat 10. Jeremy Chandos ve Genders Sean'u Dryson Mews'ta küçük bir evde buldular. Sean gelenleri beline bir havlu sarılı olduğu halde merdiven başında karşıladı. Böyle erken bir saatte uyandırıldığı için öfkeliydi. Ancak birkaç dakika sonra normal neşeli havasına kavuşmuştu. Bir şişe viski ile 3 kadeh alıp konuklarını zevkle döşenmiş bir oturma odasına aldı. Mandy üzerinde yalnızca mavi bir çarşaf olduğu halde salınarak önlerinden geçip banyoya girdi. Üçü de gözleriyle kızı izlediler. Kapı kapanınca Jeremy nasıl bir şey diye sordu.
Yani görünenin dışında. Nereli falan demek istiyorum.
Bilmem. Sean başını salladı. Kendisiyle her konuşmaya kalktığımda beynimle belimden aşağısı arasında bir kontak oluyor.
Jeremy'nin bakışını görünce ta içinden yükselen sıcak bir kahkaha koyverdi. Viskiyi kadehlere doldurdu.
Jeremy'nin sormadığı soruyu cevaplandırarak Priscilla İsviçre'de dedi. Gelecek hafta gelir ancak.
Yatağında kimin yattığını biliyor mu?
Aldırmaz ki. Priscilla ile beni bilirsin. Artık bir şey yok aramızda. Bir arkadaş olarak evine göz kulak oluyorum işte. Viski benim. İstediğin kadar içebilirsin. Bana 50 sterlin borcum var.
Biliyorum. Bak, Genders'ın sana bir teklifi var. Çok para kazanabilirsin.
Tehlikeli mi?
Evet.
Unut öyleyse.
Hiç olmazsa bir kere dinle.
Ellerini göster dedi Genders. Sean dinleyeni yaptı. Parmakları nikotinden sararmıştı ve uçları titriyordu.
Bir zamanlar iyi bir pilotmuşsun diye duydum. Ne oldu, korktun mu?
Onun gibi bir şey. Sean başını kaldırdı. Çılgın Malloy hesabına Biafra'ya silah taşımayı bir deneseydin. 70 sefer yaptım. Dost mu düşman mı elinde olduğunu bilmeden ormanlar ortasında açılmış düzlüklere indim. Hem de geceleri. Pek çok dostumu yitirdim orada. Uli'den son havalanan uçaklardan biri de benimkiydi. Yarım bir uçak daha doğrusu. Arka yarısı kurşundan delik deşikti. O zaman paranın canı cehenneme dedim işte. Bir daha bu işi yapamayacaktım. Beni canlı ele geçirirlerse neler yapacaklarını bir düşünüyorum da.
Peki kazandığın paraya ne oldu?
Hepsini yitirdim. Benim gibi insan elinde para tutamaz. Hepsini Amerikan doları yapmıştım. Aman tanrım, bu paralar bitmeden ben biteceğim diye düşünüyordum. Akla hayale gelebilecek en büyük bir içki alemine daldım balıklama.
Sean omuzlarını silikti, güldü yine. Ne var ki ben aşırılıktan ölmeden önce para suyunu çekti. Maloy seni Güney Afrika Hava Kuvvetleri'nden almıştı. Rütben neydi?
Teğmen. Yani komutan altında askerler vardı, öyle mi? Harp akademisini bitirdim.
Bu durumunla benim işime yaramazsın dedi Genders. Bir ay için içkiyi ve sigarayı bırakabilir misin?
Zorunlu kalırsam bırakırım. Ama buna gerek yok ki. Yaşantımdan hoşlanıyorum. Burada içki de yiyecek de bulurlar.
Bu iş bir ayını alır. Bu bir ay içinde ancak birkaç saat tehlike ile karşılaşabilirsin. İşin bitiminde 20.000 sterlin alacaksın. İşler yolunda giderse uçman da gerekmeyecek. Yalnızca çok ilkel bir uçuş kulesine bir saat kadar yöneteceksin. Bunu yapabilir misin?
Yapabilirim ama yapmam. Bu kadar para ancak eroin işinde vardır ve ben de o kadar düşmedim daha.
Eroin değil, paralı askerlik.
Biraz daha ayrıntıya girebilir misin?
Genders başını salladı. Artık çıkabilir miyim? Banyo kapısından sarışın bir baş uzanmıştı. Genders ayağa kalktı.
Elbette, zaten gidiyorduk. Bir kartın arkasına adresini yazdı. Fikrini değiştirirsen beni burada bulabilirsin. Seni kullanabiliriz sanıyorum. Ama ancak benim koşullarımda.
Sokağa çıktıklarında Genders boşuna uğraşıyoruz dedi. Bitmiş bu herif.
O saçma sapan sözlerin ardındaki adam aptal değildir dedi Jeremy. Güç bir durumda olsam ve bir pilota ihtiyacım olsa ve istediğimi de seçebilsem ben yine sarhoşluğuna, sinirlerine rağmen onu seçerdim.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 126.